Ayrım 38. Kültürden İrfana. Cemil Meriç. 8. Bölüm. Batı'nın Yeniçerileri, Genç Osmanlılar. Osmanlı, akından akına koşan bir mücahitler ordusu. Dağınıklığı içinde yekpare, alacalığı içinde mütecanis. Medeniyetin yalnız yaratıcısı değil, taşıyıcısı da. Kahramanların sözde kaybedecek zamanları yok. Fatihler için tek mukaddes kelam vardır. Kelamı kadim. Ötesi eğlence, satranç gibi, cirit gibi. Ötesi yani edebiyat. Milletler de ihtiyarladıkça gevezeleşir. Hamlenin yerini belagat alır, hayatın yerini söz. Genç bir toplulukta, yaşayan bir toplulukta, tezatlarını kah kılıç, kah imanla halleden bir toplulukta laf ebeliğine ne lüzum var? Yükseliş çağında küffarı irşad ederdik, küfürle istişare değil. Politika kulislerinde kazanılacak zafer, uşakların zaferi. Tanzimat, uçuruma açılan bir tereddiler dehlizi. Gafil bir intelijansiya, sirenlerin şarkılarını dinleyerek diyarı küfre yelken açar. Peri-i ilhamın narin omuzlarında bir tarike-i dünya libası değil, çıplak gerdanında göz kamaştırıcı mücevherler var. Avuçları memnu meyvelerle dolu, dudakları vaitlerle. Aydınlarımız bu tehlikeli nazeninin kollarında maziyi unuturlar. Maziyi, gazalarını, zaferlerini, yiğitliklerini. Osmanlı, yadelleri kanıyla vatanlaştırmıştı. Kanıyla ve adaletiyle. Kafir çocuklarına kucağını açmış, onlara kendi ruhunu nefetmişti. Mağlupların evlatları birer cihan pehlivanı oldular. Ruh-u zemine şemşir gibi saldığımız demir kuşaklı birer cihan pehlivanı. Yeniçeri, hidayete eren küfür, dost olan düşmandır. Damarlarında yabancı kanı taşıyan yüz binlerce insan, küfrü yok etmek için kanlarını sebil ederler. Yeniçeri, Osmanlı'nın en büyük mucizesi. Avrupa'yı Avrupa'ya, kafiri kafire kırdırmak. Evet ama zulmeti nura kalbetmek için. O zafer şahinleri birer sulh güverciniydiler. Ülkelere sefalet değil, hakikat ve medeniyet götürüyorlardı. Bir davetçiydiler, kardeşliğe, adalete, saadete davet. Avrupa bize karşı aynı silahı kullanmak ister. Aynı silahı mı? Osmanlı aydınlatarak dost yapmıştı düşmanı. O en güzide evlatlarımızı ayartarak koyulur işe. Edebiyatı bir aldatmacı olarak kullanır. Ve kelimelerle büyüler, intelijansiyamızı kelimelerle, yani yalanla. Edebiyat, irfan kalemize sokulan tahta at. Genç Osmanlılar, Avrupa'nın Yeniçerileri. Batı bir köleler topluluğuydu asırlarca. Köleler, eşkıyalar ve keşişler topluluğu. Thiers et atın kılıcı söz. Nas'a karşı düşünce. Burjuvazi idrakine vurulan zinciri kırarken balyozlaştırır sözü. Matbaa sözün ölümsüzleşmesidir. Kozasını yırtan düşünce ülkeden ülkeye, çağdan çağa kanatlanır, saraylara girer, kiliselere kurulur. Bütün kaleleri zorlar, bütün baskıları alt eder. Osmanlı için bir oyuncaktı matbaa. Avrupa'dan gelen her oyuncak gibi tehlikeli. Aydın'ın kalabalığa ifşa edeceği bir hakikat yoktu. Aydın kalabalıktı, kalabalık aydın ve kelamı kadim her müminin hafızasında veya elindeydi. Avrupa'nın en güzide alimleri Osmanlı'nın arifi ümmileri yanında birer tıflı ebcetandır. Tekrar ediyoruz, Osmanlı medeniyeti bir kelime medeniyeti değildir. Avrupa medeniyeti baştan sona tecrit. Liberalizm kelime, sosyalizm kelime, birkaç şib-i hakikat etrafında kümelenen namütenahi kelime. İnanan için felsefe, hasta bir tecessüstür sadece. İslam, Yunan'dan mantığı alır, mantığı yani metodu. Avrupa, kiliseyi felsefeyle devirir. Abese karşı batıl. Amaç, şatoyu yıkmak, kilisenin payandalığı şatoyu. Politika, tehlikeli bölge. Bu itibarla hesap mücerrette görülür, mücerrette yani metafizikte. En samimi evlatlarının itirafıyla sabit, filozof denen hayvan bir çoban köpeğidir batıda. Kurulu düzenin emrinde, kah uyuz, kah kuduz bir çoban köpeği. Bizde ne kilise var, ne imanı imtiyaz haline getiren içtimai bir zümre. Sınıfların kurulmadığı ve kurulamayacağı bir düzende mümin kiminle kavga edecekti? Avrupa'nın mabadüt tabiyesi metafiziği neyi halletmiş? Felsefe bütün ifşalarını eski Yunan'dan beri tüketmiş bulunuyor mu? Hakikatte incir çekirdeğini doldurmayan ifşalar. Osmanlı'nın selim aklı bu gevezeliklere elbette ki iltifat etmeyecekti. İslam'ın devlet-i aliyeye mirası laf cambazlığı değil, adalet ve imandır. Ne yazık ki kelimelerin kurbanı olduk sonunda, hürriyetin değil. Lafızların esiri hüsnü olduk, birer tılsım sandık sloganları. Bazı heceleri telaffuz etmek, cinleri hüddamlaştırmaya, topraktan hazineler fışkırtmaya, bir kelimeyle mucizeler yaratmaya kafiydi. Pahalıya mal olan bir gaflet. Şunu anlayamadık ki doğu ile batı iki ayrı dünya, meseleleri başka başka. Biri zenginleştikçe öteki fakirleşmeye mahkum. Batı bütün zaferlerini yamyamlığına borçlu. Eski Yunan demokrasi adına verdiği bir avuç insanın hürriyet ve hakimiyetini kölelik sayesinde gerçekleştirdi. Çağdaş Avrupa sömürgecilik sayesinde. Ama bunlar maziye ait tahliller. Bugün bir tek dünya var. Küffarın hükümran olduğu bir dünya. Bir kelimeyle hepimiz Avrupalıyız. Onun dilini konuşmaya, onun silahlarını kullanmaya mecburuz. Avrupa, edebiyatı önce bir sınıf silahı, sonra bir istila vasıtası yaptı. Aşil'in açtığı yarayı, Aşil'in kılıcı tedavi eder. Biz de edebiyatı bir milli müdafaa silahı olarak kullanmaya mecburuz. Edebiyat derken, Avrupa'nın uydurduğu bütün izmleri kastediyorum. Topyekün bir kavga bu. Ama yaşamanın, dayanmanın, direnmenin ilk şartı şuur. İslam dünyasının eski Yunan karşısındaki tavrı mağrur bir tesamuhtu. Eski Yunan ve çağdaşı olan Avrupa karşısında. Ecdadımız Avrupa'nın dini akaidi bahis konusu olunca son derece ihtiyatlıydı. Misyonerler başlarına yalçın bir kayaya çarptılar. İslamiyet. Devir değişti. Batı'nın dini batılları karşısında gösterdiğimiz duren dişliği, siyasi yalanları karşısında gösteremedik. Misyonerin muhatabı millet, uyanık, şuurlu, tecrübeli bir millet. Siyasi misyoner muhatabını iyi seçti. İmanını kaybeden köksüz ve zavallı bir mahluk, yani aydın. İnkiraz devri intelijansiyasının bedbaht ve serseri tecessüsünü avlamak için bir avuç yaldızlı söz yetti de arttı bile. Hepimiz birer genç Osmanlıyız. Kendi elleriyle gözlerini çıkaran birer idrak hastasıyız hepimiz. Hayaletlerin korkusu içinde çırpınıyoruz, eserimiz olan hayaletlerin. Çare, zindanımızı yıkmak, mimarı ve işçisi cehaletimiz olan zindanı. Önce kendimizi tanımalıyız. Maziden koparılmışız, cami avlusunda bulunmuş bir çocuk şuursuzluğu içinde çırpınıyoruz. Nasıl bir tarihin çocuklarıyız, ne soran var ne bilen. Vesikaya eğilmek, yerli ve yabancı tahriflerin, yerli ve yabancı tahriplerin, yerli ve yabancı cehaletlerin karışık bir yumak haline getirdiği tarihi, bütün ihtişamıyla tanımak, fetihlerin en büyüğü, cihatların en mukaddesi. Çehremi, benliğimi kim tanıtacak bana? Bu isli, bu sırları dökülmüş ayna mı tarih? Heyhat, atılacak her adım bir uçuruma sürükleyebilir insanı. Uçuruma, yani yasak bölgelere. Kimse boğayı boynuzlarından yakalamaya cesaret edemiyor. Boğanın boynuzları kanunlar. Düşünce bir serdengeçtilik. Düşman kendimiz. Bu hadım edilmiş idrakle, bu izinli hürriyetle kalkınmak mümkün mü? Zehi tasavvuru batıl, zehi hayali muhal. Kimden korkuyoruz? Kendi boşluğumuzdan, kendi aczimizden, kendi sersemliğimizden. Bir medeniyet bu çapta bir gafleti ancak tarihten silinerek ödeyebilir. Çanları duymuyor musunuz? Kulaklarınız tıkalı mı? Yalnızız ve düşman topraklarımıza girmek üzeredir. Birleşmek ve düşünmek zorundayız. Bu zincirleri ne zaman kıracağız? Kendi kendimize vurduğumuz zincirleri. İstikbalimizin üzerinde yükseleceği tek sağlam zemin, tabu tanımayan gerçek bir hürriyet. Anarşizm, yalanlara hapsedilen idrakin isyanı, şuursuz ve tehlikeli bir isyan. bir yalandan başka bir yalana, bir abesten başka bir abese kaçış. Her beşeri düzen kusurludur. Aydın bu kusurları göremez, yani men edilirse ya körü körüne saldırıya geçer yahut köleleşir. Aydın toplumun vicdanıdır. Susmaya mahkum edilirse ısırır veya boğulur. Tenkit hakkının mutlak olmadığı her ülkede alkış bir yalandır. Küçülten, sefilleştiren bir yalan. Bu yalanların devamında kimin menfaati var? Kimsenin. Üzerimize ölü toprağı serpilmiş. Zilletten gurur duyuyoruz. İstikbalimizi kendimize karşı kazanmak zorundayız önce. En büyük tehlike bu tefekkür ataleti, bu zillete rıza, bu gururundan soyunuş. İnsanın tek izzeti tefekkür. İnsan hayvanı natık olduğu için ahsen-i takvimdir. Beni hayvanı natık olmaktan men ediyorsunuz, ne haddiniz diyemiyorum size. Esaretimden memnunum demek. Ama ben vicdanınızım, vicdanınız ve şuurunuz. Uçuruma koşuyorsunuz, durun diyemiyorum. Bu teslimiyet, bu idrakin intiharıdır. Bir idrakin, yani bir milletin. Korkunuz. Bu cihatta zafer, kurtuluşun ilk merhalesi. Sonra batıyla hesaplaşacağız. Kızmadan, aynı haklara sahip, aynı ağırlıkta iki muhatap olarak. Türk insanı büyük bir medeniyetin varisidir. Kendisine sonsuz düşmanlıklar kazandıran bir mazi. Ve bugün tam bir mağlubiyet içindedir. Zaferin biricik şartı fedakarlık. Kavgaların en çetini karşısındayız. Kendimizle kavga. Haysiyet ve namus kavgası. Hakikat uğrunda bu kadarcık bir tehlikeyi göze alamayanların yaşamaya hakları var mı? Dava bugünü düne bağlamaktır. Soru: kendinizi tanıtır mısınız? Cevap: yazar ve hocayım. Yarım asrı aşan hayatım okumak ve okutmakla geçti. 8'i tercüme, 4'ü telif, bir düzine kitabım ve yüzlerce makalem var. Hisar, Kubbe Altı, Türk Edebiyatı adlı dergi ve haftalık gazetelerde tetkik ve tenkitlerim yayımlanmaktadır. Fransızca bilirim, İngilizceyi anlar ve Arapçayı sökerim. Başlıca işim düşünmek ve düşündüklerimi cemiyete sunmaktır. Soru: Türkiye'miz bugün şiddetli buhranlar içinde yüzüyor. Büyük gazete bu buhranların ana sebebi olarak Tanzimat'tan beri devam eden İslam'dan uzaklaşma cereyanını görmektedir. Siz bu mevzuda ne düşünüyorsunuz? Cevap: buhran cihan şumuldür. Derebeylik nizamını devirmek isteyen Avrupa burjuvazisi önce kiliseyle hesaplaşır. Kiliseyi yıkarak nasları da devirir. Maddecilik bu yükselen içtimai sınıfın kavga silahıdır. Derebeylik müessesesi de, rahiplerin saltanatı da sona erer. Fakat bu zafer Avrupa'ya çok pahalıya mal olur. Batıllarla beraber hakikatler de imha edilir. Batı dünyası yalnız muharref Hristiyanlığı değil, Tanrı inancını da yok eder. Madde üzerindeki fetihleri, Batı insanı doyuramıyor artık fakat istismar hummasından da vazgeçmiyor. Allahsız bir dünyanın kanma bilmeyen ihtirası insanlığa çok pahalıya mal oldu. Biz de dünyanın bir parçasıyız. Eskiden yekpare bir topluluktuk. Aynı iman etrafında kümelenen, beraber gülüp beraber ağlayan bir müminler topluluğu. Avrupa'nın taarruzları halktan kopan aydınlar zümresini kolayca büyüledi. Önce Avrupa'da okuyan, tercüme odasında yetişen, bir kelimeyle yeni bir dünyanın ivalarına herkesten çok maruz bulunan intelijansiya halktan koptu. Sonra başsız kalan kitle ihtişamlı mazisinden uzaklaştırılmaya çalışıldı. Devlet-i Aliye temel direklerinden biri olan Yeniçerileri imha etmek suretiyle kendi ölümünü hazırlamış oldu. Yeniçeri ulemanın biricik desteğiydi. El ele veren bu iki zümre, saltanatın her türlü keyfi hareketini önleyen aşılmaz bir setti. Ulema, şeriatin temsilcisiydi. Şeriatin, yani ezeli hakikatlerin. Kanunname-i Süleymani, sonsuz bir selahiyet veriyordu ulemaya. Hata eden hükümdarı ikaz etmek onun vazifesiydi. Hatada ısrar edilirse, vükelayla bil istişare ikazlarını tekrarlayacak, ciddi bir netice alamazsa orduya dayanarak hükümdarı tahttan indirecekti. Yeniçeri ortadan kalkınca ulema tabii müttefikini kaybetmiş oluyordu. Bu itibarla II. Mahmud'un ve Abdülmecid'in istibdadı karşısında hiçbir engel kalmamıştı artık. Ulema ister istemez sahneden çekilecekti. Batıllaşma sarayla etrafındaki bir avuç yabancılaşmış havasın yani bürokrasinin eseridir. Hülasa olarak diyebiliriz ki İslam'ın mukavemet kaleleri Yeniçeri ile beraber yıkılmıştı. Ulema sahneden çekilmiş, yerine hiçbir fikir çilesi, yerine hiçbir hazırlığı olmayan yeni bir zümre yani intelijansiye geçmişti. Bugünkü buhran uzun bir tarihin eseridir. Bunu yalnız Avrupa'nın taarruzlarıyla izah edemeyiz. Kaynaklarından uzaklaşan ihtiyar bir medeniyet, genç bir medeniyet karşısında mağlup olmaya mahkumdu. Bu çözülüş hızla ilerledi. Bugünün şaşkın, zavallı ve paramparça topluluğu haline geldik. Soru: Tanzimat'tan bu yana ısrarla yürütülen batıllaşma hareketi, millet, devlet ve ülkemizi ilerletmeye muvaffak oldu mu yoksa geriletti mi? Cevap: Bir medeniyetin başka bir medeniyete istihale etmesi ham bir hayaldir. Bu hayali çok pahalıya ödedik. Batıllaşmanın batmak olduğunu idrak ettiğimiz zaman iş işten geçmişti. Bir medeniyet başka bir medeniyetten ancak malzeme alır. Bu malzeme bütün insanlığın ortak malıdır. Her müessese her iklimde gelişmez. Hangi müesseselerinin hangi iklimlerde gelişeceği ancak uzun bir tefekkür ve sabırlı bir tetkikle anlaşılır. Kendi tarihimizi, kendi içtimai bünyemizi bilmeden, tarihine yabancı olduğumuz, temellerine eğilmediğimiz, tezatlarından habersiz bulunduğumuz bir dünyanın siyasi müesseselerini aynen benimsemek hataların hatasıydı. Soru: Harf devrimi faydalı mı, zararlı mı olmuştur? Cevap: Önce bu devrimin mazideki mürevviçlerine bir göz atalım. İslam harflerinin terakkimize mani olduğunu ileri sürenler, Avrupa'nın bizi yok etmeye karar vermiş yazarlarıydı. Bir Volney, bir Baron de Tott vesaire İslamiyet'e düşmandılar. Başlıca hedefleri bizi tarihimizden, irfanımızdan, bir kelimeyle İslamiyet'ten koparmaktı. Bu bedbaht telkinler önce birçok dürüst Türk münevverini de büyüler gibi oldu. Sonra meselenin vehametini kavramakta gecikmediler. Yakın çağlarda Abdullah Cevdet gibi Avrupa irfanı ile serbest münevverler elbise değiştirir gibi harf değiştirmemizi teklife yeltendiler. Batıllaşmış entelijansiyamız bu teklifi can kulağı ile dinledi. Harf devriminin fayda ve zararları ortadadır. Ziya Paşa gibi eyvah bu baziçede bizler yine yandık. Zira ki ziyan ortada bilmem ne kazandık demek budalaca bir şikayet olur. Latin harfleri kabul edilmiş, bu harflerle aşağı yukarı 50 yıldan beri kitaplar basılmış, dergiler çıkarılmış, gazeteler yayınlanmıştır. Dava bir karşı devrimle yeniden eski harflerimize dönmek değildir. Nesillerin hafızasıyla oynamanın ne vahim neticeler doğurduğunu biliyoruz. Dava irfanımızı yeniden fethetmek. Dava, ecdadın tefekkür hazinelerini bugünkü nesillerin tecessüsüne açmak, bir kelimeyle bugünü düne bağlamaktır. Dava, Latin harflerinin yanında İslam harflerine de hayat hakkı tanınması, Osmanlıcanın mekteplerimize girmesi, ilmin ve ihtisasın sesine kulak verilmesi, inkirazın eşiğine sürüklenen zavallı ülkemizin kaderi üzerinde hiçbir peşin hükme saplanmadan düşünülmesidir. Soru: Türkiye niçin Orta Doğu'nun Japonya'sı olamadı? Cevap: Niçin olsun? Ben Japonya'nın maddi fetihlerini, refahını, bir kelimeyle şevket ve ikbalini gıptaya şayan bulmuyorum. Üç kıtaya hakim olmuş bir medeniyetin, dünyaya adalet ve kardeşlik dağıtmış bir ülkenin hiçbir zıpçıklı uygarlığı taklide ihtiyacı yoktur. Türkiye'nin kendisi kalması, insanlığın bütün keşiflerinden, bütün fetihlerinden faydalanarak ihtişamlı mazisine layık bir istikbal inşa etmesi başlıca muradım. Soru: Batı'nın faydalı taraflarını taklitte başarısızlığa uğramamızın sebebi sizce nedir? Cevap: Batı'nın faydalı tarafı diye bir şey yok. İnsanlık bir bütündür. Tekamül meşalesi elden ele dolaşır, batı ile doğu insan beyninin iki yarım küresidir. Hikmet, İslam'ın kaybedilmiş malıdır. nerede bulursa almalı, emri celilini unutmamalıyız. Şöyle diyelim, köklü bir medeniyetin iktibasları, şuurlu olmak, aklın ve tecrübenin süzgecinden geçmek ve içtimai bünyeye uymak şartıyla faydalıdır. Biz, Batı'nın bize teklif ettiği müesseselere değil, kendi ihtiyacımız olan unsurları iktibas etmeliydik. Tekrar ediyorum, Batı'yı Batı yapan fikri temeller, insanlığın ve İslam'ın ortak hazinesinden alınmıştır. Bizim için söz konusu olan bir istirdattır. Yani kaybettiğimiz hazinelere sahip çıkmaktan ibarettir. Soru: son yıllarda çıplaklık, seks, müstehcen basın ve sinema cemiyetimizi sardı. Bu hal sosyal bir hastalığın belirtisi midir? Cevap: elbette öyledir. Bir hürmet ve muhabbet buhranı içindeyiz. Radyomuz sabahtan akşama kadar şuursuz lanetlemelerin yer aldığı bir cehennem makinesi halini aldı. Ülkemizde ferman dinleten tefrikadır. Maşeri şuurda 10 kişinin üzerinde birleştiği bir dünya görüşüne rastlamak imkansız. Bu mefhum ve mukaddes hercümerci içinde hayvanlığın ve biyolojinin hayasız zevklerine teslim olmak mukadder değil mi? Soru: sağ cephe çeşitli hizip, grup, fırka ve cereyanlara bölünmüş görünüyor. Bu parçalanma mevzuunda görüş ve temennileriniz nelerdir? Cevap: evet, dost bi perva, felek bi rahm, devran bi sükun, dert çok, hem dert yok, düşman kavi, tali zebun. Sol perişan, sağ paramparça. Kaç insan varsa o kadar düşünce, o kadar ideoloji, o kadar ıslahat reçetesi. Evvela dillerimiz ayrı, kelimeler herkes için başka manalar taşıyor. Tarih bir küfürler kitabı. Bu facia dünyanın başka hiçbir ülkesinde görülmemiştir. İttihat ve terakki zaferini padişahlara hakaretle sağlamak zavallılığına düştü. Sonra İttihat ve Terakki de yerin dibine geçirildi. Her yeni iktidar eski iktidarı horlamayı marifet saydı. Zavallı gençler bakışlarını maziye çevirince yüz kızartıcı bir facialar yığınıyla karşılaştılar. Kime güvenecek, neye dayanacaklardı? Büyükleri bir tahrip humması içindeydiler. Şöhretleri, faziletleri, şahsiyetleri tahrip. Onlar da birbirlerini tahribe başladılar. Hem de sözle değil, kurşunla, bombayla. Memleket bir intihar salgını içindedir. Tek çıkar yol, bu korkunç tefrikaya bir son vermek, çılgınlıklarımızı dizginlemek, başkalarına hürmet etmek ve kinin yerine sevgiyi ikame etmektir. Kanaatimce sağ ve sol tasnifi Avrupa'dan ithal edilen bir bidattır. Hepimiz aynı tarihin çocuklarıyız. Düşman bir dünyanın kucağında yaşıyoruz. Birbirimize kenetlenmemiz, ahmakça sloganların esiri olarak birbirimizi hançerlemekten vazgeçmez, İslam'ın birleştirici bayrağı altında toplanmaz, İslam'ın şiarı olan müsamaha, adalet ve sevgiye kulaklarımızı tıkamakta ısrar edersek, dünyanın en büyük medeniyetini gerçekleştirmiş olan bu zavallı milletin mezarcısı oluruz. Soru: sadece siyasi faaliyetlerle kurtulabilir miyiz? Cevap: hayır. Zira milli bünyemize musallat olan tehlike yalnız siyasi değildir. Siyaset bir zarftan ibaret. Tanzimattan beri bu hakikati anlayamadık. İdareyi belli bir isimle damgalamak ve kurtuluşu rejim değişikliğinde aramak kendi kendini aldatmaktır. Aynı insanlar her rejimde aynı insanlardır. Önce insan. Yani kim olduğunu bilen, dünya içindeki yerini tayin eden, mazinin büyük ve ağır mirasını taşıyacak ehliyette şuurlu insanlara ihtiyacımız var. Bir odadan ötekine geçer gibi bir ideolojiden ötekine atlamak çocukça bir oyundur. Dikkati zarfa değil, mazrufa çevirmeliyiz. Soru: gençlere yetişmeleri için ne tavsiye edersiniz? Cevap: hadisi şerif, kendini tanıyan Rabbini de tanır buyuruyor. Önce kendilerini tanımalılar. Kendilerini, yani ikbal ve itbarları ile tarihlerinin bütününü, kendi dillerini, kendi dinlerini, kendi irfanlarını. Sonra insanlığın tarihine eğilmek, Asya ve Avrupa'nın her düşüncesini hiçbir peşin hükme saplanmadan incelemek. Bu çetin yolculukta iki çetin yardımcıya ihtiyaç var. Bir, milli irfan hazinelerini taramaya yetecek zengin ve köklü bir Türkçe. İslam harflerini öğrenmeden böyle bir fete çıkılabileceğini sanmıyorum. 2. Bir batı dili. Avrupa'yı imtiyazlı birkaç sübbenin vesayetine ihtiyaç duymadan bizzat tetkik etmek için bir batı dili bilmekten başka çare yoktur. Sonra ikra, emri celiline uymak. Büyük Gazete, 2 Haziran 1976, Söyleşi. 38. ayrımın sonu, sayfa 483.